Ayrım 33 Çöküş Jair Diamond Sayfa 360 Tikopyalılar bugün her biri Yeni Gine tepelerinin babadan oğula sürdürülmeyen büyük adamlarından daha fazla gücü elinde tutan, babadan oğula devam ettirilen şefler tarafından yönetilen dört klana ayrılmıştır. Yine de Tikopyalıların varlığı yukarıdan aşağıya benzetmesinden daha iyi aşağıdan yukarıya benzetmesiyle anlatılabilmektedir. Tikopya'nın sahil şeridi boyunca yürümek yarım günden daha az bir süre alır. Bu nedenle Tikopyalıların her biri tüm adayı çok iyi bilir. Nüfus adada yaşayan Tikopyalı sakinlerin her birinin diğerlerini tanıyabileceği kadar küçüktür. Bütün toprak parçalarının bir ismi olduğu ve tüm bu toprak parçaları bazı babadan oğula geçen akraba gruplarına ait olduğu halde her evin adanın farklı bölgelerinde bulunan toprak parçaları vardır. Eğer bir bahçe o anda kullanılmıyorsa herhangi biri sahibinin iznini istemeksizin bu bahçeye geçici olarak ürün ekebilir. Herkes istediği herhangi bir sığ kayalıkta kayalığın bir başkasının evinin önünde bulunmasına bakmayarak balık avlayabilir. Bir kasırga veya kuraklık geldiğinde bu bütün adayı etkiler. Bu nedenle ait oldukları klanlarla ilişkileri konusunda gösterdikleri farklılığa rağmen kendi akrabalarının oluşturduğu grup ne kadar büyük toprağa sahip olursa olsun Tikopyalıların hepsi aynı problemlerle karşılaşıyorlar ve aynı tehlikelerin merhametine kalmış durumda yaşamlarını sürdürüyorlar. Tikopya'nın izolasyonu ve küçük boyutlu adada ilk olarak yerleşim başladığından bu yana kolektif karar verme mekanizmasının çalıştırılmasını gerektirmiştir. Antropolog Raymond Ford kitabını Biz Tikopya olarak adlandırmıştı. Çünkü Tikopyalılar kendi toplumlarını kendisine anlatırlarken sıklıkla bu ifadeyi Matu Nga Tikopya kullanıyorlardı. Tikopya'nın şefleri klan topraklarının ve kanolarının sahibi olarak hizmet verirler ve kaynakların yeniden dağıtımını yaparlar. Ancak Polinez standartları uyarınca Tikopya en zayıf şefleriyle en az katlanlaşmaya sahip şeflikler arasındadır. Şefler ve aileleri kendi gıdalarını kendileri üretir ve kendi bahçelerini ve meyve bahçelerini tıpkı diğer halk gibi kendileri kazar. Fert'ün kelimeleriyle nihayetinde üretim modu şefin yalnızca baş ajan ve yorumlayıcı olduğu sosyal geleneğin doğasında bulunan bir şeydir. Şef kendi kabilesindeki kişilerle aynı değerleri paylaşır, aynı akrabalık ideolojisini, aynı törenleri ve efsaneler ve mitolojiyle desteklenen aynı ahlakı paylaşır. Şef büyük bir ölçüde bu geleneğin muhafızıdır. Ancak bu işte yalnız başına değildir. Kendisinden büyükler, akranı şefler, kendi klanındaki kişiler ve hatta ailesinin üyelerinin tamamı aynı değerlerle doldurulmuştur. Ve şefin eylemleri hakkında kendisine tavsiyelerde ve eleştirilerde bulunurlar. Böylece Tikopyalı şeflerin üstlendikleri rol, şimdi tartışacağımız diğer toplumların liderlerinin rolünden az çok aşağıdan yukarıya yönetim ilkesini temsil etmektedir. Tokugawa sorunları. Bu anlamda Tikopya'ya benzeyen diğer başarı hikayemizde birkaç ekonomik açıdan önemli ithalat ve kendi kendine yeten ve dayanıklı bir yaşam tarzına dair uzun bir tarihiyle dış dünyadan izole edilmiş, yoğun bir nüfusa sahip bir ada toplumunu içermektedir. Ancak benzerlikler burada bitiyor. Çünkü bu adanın Tikopya'dan 100 bin kat daha büyük bir nüfusu, güçlü bir merkezi hükümeti, endüstrileşmiş bir birinci dünya ekonomisi, zengin ve güçlü bir elit tarafından yönetilen yüksek derecede katmanlaşmış bir toplumu ve çevresel problemlerin çözülmesinde aşağıdan yukarıya doğru büyük bir inisiyatif rolü var. Bu kez vakamız 1868 öncesi Japonya. Japonya'nın uzun bilimsel orman yönetimi tarihi Avrupalılar ve Amerikalılar tarafından pek iyi bilinmemektedir. Bunun yerine profesyonel ormancılar bugün yaygınlaşmış olan orman yönetimi tekniklerinin 1500'lerde Alman beylikleri döneminde başladığını ve 1700'ler ve 1800'lerde buradan Avrupa'nın geri kalan kısmına yayıldığını düşünürler. Bunun sonucu olarak Avrupa tarımının bundan 9000 yıl önce atılan temelinden bu yana azalan Avrupa'nın toplam orman arazileri 1800'lerden sonra gerçekten artış göstermeye başladı. 1959 yılında Almanya'yı ilk ziyaret ettiğimde ülkenin büyük bir bölümünü kaplayan düzenli şekilde planlanmış orman fidanlıklarının boyutunu gördüğümde şaşırmıştım. Çünkü Almanya'nın endüstrileşmiş, kalabalık ve kentleşmiş olduğunu düşünüyordum. Ancak Japonya'nın da Almanya'dan bağımsız ve Almanya ile eş zamanlı olarak yukarıdan aşağıya orman yönetimi uygulamalarını geliştirdiği ortaya çıkmıştır. Bu da son derece şaşırtıcıdır. Çünkü Japonya tıpkı Almanya gibi endüstrileşmiş, kalabalık ve kentleşmiş bir ülkedir. Bir mil kare toplam toprak başına 1000 kişi ve bir mil kare tarım alanı başına 5000 kişilik nüfusuyla büyük birinci dünya ülkelerindeki en yüksek nüfus yoğunluğuna sahiptir. Bu nüfus yoğunluğuna rağmen Japonya'nın topraklarının neredeyse %80'lik bölümü seyrek nüfuslu dağlık ormanlardan oluşurken insanların ve tarım çalışmalarının çoğu ülkenin yalnızca 1/5'ini oluşturan düzlüklerde birikmiştir. Bu ormanlar öylesine iyi korunmuş ve yönetilmiştir ki kıymetli bir kereste kaynağı olarak kullanılıyor olmalarına rağmen miktarları hala artmaktadır. Bu orman örtüsü nedeniyle Japonlar genellikle ada halkından yeşil takım ada olarak bahsederler. Bu örtü yüzeysel olarak ilkel bir ormana benzese bile aslında Japonya'nın erişilebilir orijinal ormanlarından büyük bir bölümü bundan 300 yıl kadar önce kesilmiş ve yeniden büyüyen ormanlarla ve Almanya ve Tikopya'dakiler gibi mikro anlamda sıkı bir şekilde yönetilen fidanlıklarla değiştirilmiştir. Japonların orman politikaları yaşadıkları barış ve zenginlikle çelişkili şekilde ortaya çıkan bir çevre ve nüfus krizine tepki olarak ortaya çıkmıştır. 1467 yılından başlayarak yaklaşık olarak 150 yıl boyunca Japonya İmparatorun gücünün önce parçalanması, daha sonra yıkılması üzerine hakimiyet kazanan güçlü evlerin koalisyon kurmaları ve kontrolün imparator yerine birbirleriyle savaşan düzinelerce otonom, daimyo olarak adlandırılan savaşçı barona geçmesiyle ortaya çıkan sivil savaşlarla sarsılmaktaydı. Savaşlar sonunda Toyotomi Hideyoshi adındaki bir savaşçı ve onun ardından gelen Tokugawa Ieyasu'nun askeri zaferleriyle bitti. 1615 yılında Ieyasu'nun Osaka'da güç kazanmış Toyotomi ailesine saldırması ve Toyotomi ailesinden geri kalanların intihar ederek ölmeleri savaşların sonunun geldiğinin işaretiydi. Daha 1603'te İmparator Ieyasu'ya babadan oğula geçen bir ünvan olan savaşçı mirasının şefliği yani Shogun ünvanını verdi. Shogun o tarihten itibaren İmparator eski başkent Kyoto'da temsili olarak varlığını sürdürürken kendi başkenti Edo'yu yani bugünkü modern Tokyo üst edinerek gerçek gücü elinde tuttu. Japonya topraklarının 1/4'ü doğrudan Shogun tarafından yönetilmekteydi. Toprakların geriye kalan 1/4'ü ise Shogun'un son derece katı bir şekilde yönettiği 250 daimyo tarafından yönetilmekteydi. Böylelikle askeri güç Shogun'un tekeline girmiş oldu. Daimyolar artık birbirleriyle savaşamıyorlardı ve evlenmek, kalelerini değiştirmek veya miraslarını bir oğullarına devretmek için bile Shogun'un iznini almaları gerekiyordu. 1603 ile 1867 arasındaki yıllar Japonya'da bir dizi Tokugawa Shogun'un Japonya'yı savaşın ve yabancıların etkisinden uzak tuttuğu Tokugawa çağı olarak adlandırılır. Barış ve zenginlik Japonya nüfus ve ekonomisinin patlama noktasına gelmesini sağladı. Savaşların bitmesinden sonraki yüzyıl içerisinde barışçı koşullar Japonya'nın Avrupa'yı o dönemde etkileyen bulaşıcı hastalıklardan nispeten etkilenmemiş olması, Japonya'nın yurt dışı ziyaretleri ve ziyaretçilere getirdiği yasak nedeniyle iki yeni verimli ürünün patates ve tatlı patates ortaya çıkmasının bir sonucu olarak tarımsal üretkenliğin artmış olması, bataklık ıslahları, sellerin kontrol altına alınmasında kaydedilen gelişmeler ve sulanmış pirinçlerin üretimindeki artış gibi bazı tarihi faktörlerin bir şekilde bir araya gelmesi nedeniyle iki katına çıktı. Böylelikle nüfus bir bütün olarak büyürken şehirler Edo'nun 1720 yılında dünyanın en kalabalık şehri olması noktasına kadar daha da hızlı büyüdü. Bütün Japonya'yı kaplayan barış ve güçlü şekilde merkeziyleştirilmiş hükümet, tek bir para birimi kullanılmasını ve ağırlık ve uzaklık ölçümlerinde tek bir sistem kullanılmasını sağladı. Giriş vergilerinin ve gümrük engellerinin sonlandırılması, yol inşaatları ve kıyı gemi trafiğinin geliştirilmesi hep birlikte Japonya içinde bir ticaret patlaması oluşmasına katkıda bulundu. Ancak Japonya'nın dünyanın geri kalanıyla ticareti neredeyse hiç olmama noktasına kadar kesilmişti. 1498 yılında Hindistan'a ulaşmak için Afrika'yı dolaşan, 1512 yılında Molukkas'a, 1514 yılında Çin'e ve 1543 yılında Japonya'ya kadar ilerleyen Portekizli gezginler ticaret ve zaferler konusunda istekliydi. Japonya'ya gelen bu ilk Avrupalı ziyaretçiler yalnızca birkaç deniz kazasına uğramış denizciden ibaretti. Ancak Japonları silahlarla tanıştırmaları neticesinde huzursuz edici bazı değişikliklere yol açtı. Bundan 6 yıl sonra onları izleyerek bu topraklara gelen Katolik misyonerler daha da büyük değişiklikler oluşmasına neden oldu. Bazı daimyolar dahil yüz binlerce Japon Hristiyanlığa döndü. Maalesef birbirine rakip Cizvit ve Fransiskan misyonerler birbirleriyle yarışmaya başladı ve bir Avrupa işgalinin ilk adımı olarak Japonya'yı Hristiyanlaştırmaya çalıştıklarına dair bazı hikayeler yayılmaya başladı. 1597 yılında Toyotomi Hideyoshi, Japonya'nın ilk 26 kişilik Hristiyan şehitlerini çarmıha gerdirdi. Daha sonra Hristiyan daimyo hükümet memurlarına rüşvet vermeye veya onları öldürmeye kalkıştığında Shogun Tokugawa Ieyasu, Avrupalıların ve Hristiyanlığın şogunluk ve Japonya'nın istikrarı açısından bir tehdit oluşturduğu sonucuna vardı. Geçmiş düşünüldüğünde başlangıçta tamamen masum tüccarlar ve misyonerlerin Çin'e, Hindistan'a ve daha birçok başka ülkeye gelişlerini Avrupalı askeri müdahalenin izlediği göz önüne alınırsa Ieyasu'nun öngördüğü bu tehdit bir gerçekti. 1614 yılında Ieyasu Hristiyanlığı yasakladı ve misyonerlere ve onların dinlerinden döndürdüğü ve eski dinlerini dönmeyi reddedenlere işkence etmeye ve bu kişileri öldürmeye başladı. Daha sonra 1635 yılında bir başka şogun daha da ileri giderek Japonların deniz aşırı seyahat etmelerini ve Japon gemilerinin Japon sahil sularını terk etmelerini yasakladı. 4 yıl sonra geri kalan tüm Portekizlileri Japonya'dan sınır dışı etti. Bunun üzerine Japonya Avrupa'dan çok Çin ve Kore ile ilgili bir hedef yansıtacak nedenlerle kendisini dünyanın geri kalanından soyutlamış olduğu 2 asırdan fazla süren bir döneme girdi. İzin verilen tek yabancı tüccarlar anti-Katolik oldukları için Portekizlilerden daha az tehlikeli oldukları kabul edilen Nagasaki limanında bir adada ve benzer bir Çin bölgesinde sanki tehlikeli mikroplarmış gibi izole şekilde tutulan birkaç Hollandalı tacirdi. İzin verilen diğer yabancı ticaretler de Kore ile Japonya arasındaki Tsushima adasında yaşayan Koreliler, güneydeki Ryukyu adaları, Okinawa dahil ve kuzeydeki Hokkaido adalarında, o dönemlerde şu anda olduğu gibi Japonya topraklarının parçası değildi, yaşayan asıl yerli Ainu nüfusuydu. Bu temasların dışında Japonya'da Çin'le bile deniz aşırı diplomatik ilişkilerini korumadı. Japonlar 1590'larda Hideyoshi'nin Kore'ye yaptığı 2 başarısız işgal girişiminden sonra yabancı toprakları fethetmeye kalkışmadı. Göreceli olarak izolasyon içerisinde geçen bu yüzyıllar boyunca Japonya ihtiyaçlarının çoğunu yerel kaynaklarından karşılamayı başardı ve özellikle gıda, kereste ve birçok metal kaynakları konusunda neredeyse tamamen kendi kendine yeten bir yapı sergiledi. Yapılan ithalat büyük ölçüde şeker ve baharat, ginseng ve ilaçlar ve civa, yılda 160 tonluk lüks ahşap, Çin ipeği, geyik postu ve deri yapmak için kullanılan diğer hayvan derileri, çünkü Japonya'da çok az hayvancılık yapılıyordu, kurşun ve barut yapmak için güher çile ile sınırlıydı. Yerel şeker ve ipek imalatı başladı ve silahlar yasaklandığı için bu maddelerinin bazılarının ithalatı bile zaman içerisinde azaldı ve sonra neredeyse durdu. Bu çarpıcı kendi kendine yetme durumu ve ülkenin talebiyle oluşturduğu izolasyon, Commodore Perry kumandasındaki bir Amerikan filosu 1853 yılında gelip Japonya'nın limanlarını yakıt ve ikmal malzemeleri sağlamak üzere balina avı ve ticaret yapan Amerikan gemilerini açmasını talep edene kadar sürdü. Böylelikle Tokugawa şogunluğunun artık Japonya'yı silah kuşatmış barbarlardan koruyamayacağı açıklık kazanması ve şogunluk 1868 yılında çöktü. Ve Japonya'nın izole edilmiş yarı feodal bir toplumdan modern bir devlete dönüşmesini sağlayan çarpıcı hızlı dönüşüm süreci başladı. 1600'lerdeki barış ve zenginlik sayesinde ortaya çıkan çevre ve nüfus krizinin oluşmasındaki temel faktör ormanların ortadan kaldırılmasıydı. Çünkü Japonya'nın kereste tüketiminde neredeyse tamamen yerel keresteye dayalıydı, patlama oluşmuştu. 19. yüzyılın sonlarına kadar Japon binalarının çoğu diğer ülkelerde olduğu gibi taş, tuğla, çimento, çamur veya kiremit yerine ahşaptan yapılmaktaydı. Ahşap inşaat geleneği kısmen Japonların estetik açıdan ahşabı tercih etmelerinden ve kısmen de Japonya'nın erken dönem tarihi boyunca ağaçların hazır bulunmuş olmasından kaynaklanmaktaydı. Barış ve zenginliğin artması ve nüfus artışında patlama kaydedilmesiyle büyüyen kentler ve kentsel nüfusun ihtiyaçları kereste ihtiyacını çok arttırdı. Yaklaşık 1570'lerde Hideyoshi, onun ardından gelen Shogun Ieyasu ve daimyoların birçoğu egolarını tatmin etmek ve büyük şatolar ve tapınaklar inşa ederek bu yolu açmışlardı. Yalnızca Ieyasu tarafından inşa ettirilen en büyük 3 şato için 10 mil kare kadar orman arazisinin kesilmesi gerekti. Hideyoshi, Ieyasu ve ondan sonra gelen Shogun komutasında yaklaşık 200 kale kasabası ve şehir ortaya çıktı. Ieyasu'nun ölümünden sonra kentsel inşaatlar kereste talebi açısından elit anıt inşaatlarının çok üzerine çıktı. Çünkü üzeri sazla kaplı ahşap kulübelerden oluşan şehirler birbirlerine yakın inşa ediliyordu ve kışın ısınmak için yakılan ateş nedeniyle yanmaya eğilimliydi. Bu nedenle şehirlerin tekrar tekrar yeniden inşa edilmesi gerekiyordu. Bu kent yangınlarından en büyüğü Edo'da başkentin yarısının yanmasına ve 100 bin kişinin ölmesine sebep olan 1657 yılındaki Meireki yangınıydı. Burada kullanılan kerestelerin çoğu gemilerle şehirlere taşınmış ve burada inşaatlar da kullanılmış ve böylelikle daha fazla ahşap tüketimi oluşmuştur. Yine Kore'ye yaptığı başarısız fetih girişimlerinde Hideyoshi'nin ordularını Kore Boğazı boyunca taşımak için daha fazla ahşap gemiye ihtiyaç vardı. İnşaat için kullanılan kereste ormanların ortadan kaybolmasına sebebiyet veren tek ihtiyaç değildi. Ahşap aynı zamanda evlerin ısıtılması, yemek pişirilmesi ve kiremit ve seramik üretimi gibi endüstriyel kullanımlar için de kullanılıyordu. Demiri eritmek için gerekli daha sıcak alevleri korumak için kömür oluşturmak üzere tahta yakılıyordu. Japonya'nın giderek genişleyen nüfusunun daha fazla gıdaya ihtiyacı vardı ve bu nedenle daha fazla orman arazisi tarım yapmak üzere ağaçlardan arındırılıyordu. Çiftçiler tarlalarını yeşil gübrelerle, örneğin yapraklar, ağaç kabukları ve ince dallar kullanarak gübreliyorlardı ve çiftlik hayvanlarını ve atlarını ormanlardan elde edilen gıdalarla, yani fırça ve çimenle besliyorlardı. Ekin ekili her 4 dönüm alan için gereken yeşil gübreyi sağlamak için 20 ila 40 dönüm orman arazisi gerekiyordu. 1615 yılında sivil savaşlar bitene kadar daimyolar ve şogun komutasında savaşan ordular atları için ihtiyaç duydukları fırça ve çimen ve silahlar ve savunma çitleri için ihtiyaç duydukları bambuyu ormanlardan elde ediyorlardı. Ormanlık arazilerdeki daimyolar şoguna karşı yıllık yükümlülüğünü kereste olarak karşılıyordu. Yaklaşık 1570'ten 1650'ye kadar geçen yıllar inşaat patlaması ve ormanlık alanların imhası konularında en üst noktaya çıkışı gösteriyordu ki bu zaman içerisinde kereste azaldıkça yavaşladı. Önce ağaçlar ancak şogun veya daimyonun doğrudan emri altında veya çiftçiler tarafından yalnızca kendi yerel gereksinimlerini karşılamak amacıyla kesilebiliyordu. Ancak 1660'larda özel girişimciler tarafından yapılan ağaç kesimlerinin yerine hükümetin emriyle gerçekleştirilen ağaç kesimleri aldı. Örneğin Edo şehrinde bir başka yangın daha ortaya çıktığında bu özel kerestecilerin en ünlü olanlarından biri Kinokuniya Bunzaemon adlı bir tüccar akıllı bir şekilde bunun daha da fazla kereste talebiyle sonuçlanacağını fark etti. Daha yangın söndürülmeden önce bir gemiyle Kiso bölgesine gitti ve Edo'da büyük bir kar karşılığında yeniden satmak üzere çok miktarda kereste satın aldı. Japonya'nın daha milattan sonra 800'lerde ormanları kesilen ilk bölgesi Osaka ve Kyoto gibi erken dönem Japonya'sının ana şehirlerinin bulunduğu alan olan en büyük Japon adası Honshu'daki Kinai Havzası'ydı. 1000 yılına gelindiğinde ormanların kesilmesi yakındaki daha küçük bir ada olan Shikoku'ya kadar yayılmıştı. 1550'ye gelindiğinde Japon topraklarının dörtte birinde bulunan hala temel olarak yalnızca merkezi Honshu ve Doğu Shikoku ağaçlar kesilmişti. Ancak Japonya'nın diğer bölgelerinde hala düzlük alanlarda bulunan ormanlar ve yaşlı ormanlar bulunmaktaydı. 1582 yılında Hideyoshi tüm Japonya'dan kereste talebinde bulunan ilk yönetici oldu. Çünkü savurgan anıtsal inşaatları için duyulan kereste ihtiyacı kendine ait alanlarda bulunan kereste miktarının çok üzerindeydi. Japonya'nın en değerli ormanlarından bazılarının kontrolünü aldı ve her yıl her daimyodan belirli bir miktarda kereste talebinde bulundu. Şogun ve daimyoların kendisine ait olduklarını iddia ettiği ormanlara ek olarak köyde veya özel alanlarda bulunan tüm kıymetli kereste ağacı türlerini talep ediyorlardı. Tüm bu keresteleri giderek artan uzaklıktaki ağaç kesme alanlarından keresteye gereksinim duyulan şehirlere ve kalelere taşımak için hükümet kerestelerin buradan gemilerle liman şehirlerine gönderilecek şekilde sahil boyunca yüzdürülebilmesi veya sallarla taşınabilmesi için nehirler üzerindeki engelleri temizledi. Ağaç kesimi en güneydeki Kyushu adasının güney ucundan Shikoku üzerinden Honshu'nun kuzey ucuna doğru ilerleyerek Japonya'nın 3 ana adasına yayılmış oldu. 1678 yılında ağaç kesicileri Honshu'nun kuzeyindeki o dönemlerde henüz Japon devletinin bir parçası olmayan Hokkaido'nun güney ucuna geri dönmek zorunda kaldılar. 1710 yılında 3 ana ada Kyushu, Shikoku ve Honshu ve Güney Hokkaido üzerindeki erişilebilir ormanların büyük bir bölümü yalnızca dik yamaçlarda, erişilemeyen alanlarda ve Tokugawa çağındaki teknolojiyle kesilmesi çok zor veya maliyetli olan alanlardaki eski mahsul ormanlar bırakılacak şekilde kesilmişti. Toprakların ormanlardan yoksun kalması Tokugawa Japonya'sını aleni bir eksiklik haline gelen kereste, yakıt ve hayvan yemi için gereken ahşap kıtlığının yanı sıra başka açılardan da zorladı ve anıtsal inşaatlara bir son verilmesine zorladı. Köy içinde ve köyler arasında ve köylerle her biri Japonya'nın ormanları için rekabet halinde olan daimyo veya shogun arasında kereste ve yakıt nedeniyle çıkan anlaşmazlıklar giderek daha sık görülmeye başlandı. Irmakları kütüklerin yüzdürülmesi veya salla taşınması için kullanmak isteyen ve balık avlamak veya ikili alanları sulamak için kullanmak isteyenler arasında da bazı anlaşmazlıklar vardı. Tıpkı birinci bölümde Montana için gördüğümüz gibi söndürülmesi güç yangınlar arttı. Çünkü ağaçların kesildiği alanlarda yeniden yetişen ikinci nesil ağaçlar yaşlı ormanlardan çok daha fazla alev alır nitelikteydi. Dik yamaçları koruyan ormanlar kaldırıldıktan sonra Japonya'nın ağır sağanak yağışları, karların erimesi ve sık sık oluşan depremler sonucunda toprak erozyonu oranı arttı. Kelleşmiş yamaçlardan aşağıya doğru akan su miktarının artması nedeniyle düzlük arazilerin seller altında kalması, düz arazilerdeki sulama sistemindeki su seviyesinin toprak erozyonu ve nehirlerin yükselmesi nedeniyle daha yukarı çıkması, fırtınanın verdiği hasarın artması ve ormandan çıkan gübre ve yemlerin azalması hep birlikte hareket ederek nüfusun arttığı bir dönemde ürünlerin verimliliğini azalttı. Ve böylelikle 1600'lerin sonlarından sonra Tokugawa Japonya'sını bekleyen büyük açlığa katkıda bulundu. Tokugawa çözümleri. 1657 yılında Meireki yangını ve bunun sonucunda Japonya'nın başkentinin tekrar inşa edilmesi için oluşan kereste talebi, ülkede nüfusun özellikle kentli nüfusun hızla büyümekte olduğu bir dönemde kereste ve diğer kaynaklarda giderek artan bir kıtlık oluşmaya başladığının açığa çıkması konusunda bir uyarı çağrısı olarak hizmet etti. Bu durum Paskalya Adası türünde bir felakete sebebiyet verebilirdi. Bunun yerine Japonya bir sonraki 200 yıllık dönem boyunca aşamalı olarak daha istikrarlı bir nüfus planlaması ve neredeyse çok daha istikrarlı kaynak tüketim oranları oluşturmayı başardı. Bu büyük kayış ülkeyi felaketlere karşı korumak için tüketimin sınırlandırılması ve rezerv kaynaklarının biriktirilmesini teşvik eden resmi bir ideoloji yürürlüğe koymak için Konfüçyüs prensiplerine başvuran birbirini izleyen iki şogun tarafından yukarıdan aşağıya doğru yönlendirilmişti. Bu kayışın bir kısmı çiftçilik üzerinde oluşan baskıyı rahatlatmak için deniz gıdalarına dayalı beslenmenin ve Ainu ile gıda ürünlerine yönelik ticarette bulunmayı içeriyordu. Balık avlama konusundaki çabaların genişletilmesi, çok büyük ağlar ve derin su balıkçılığı gibi yeni balıkçılık tekniklerini içine almıştır. Her bir daimyo ve köyler tarafından üzerinde hak iddia edilen bölgeler, balık ve kabuklu deniz hayvanları depolarının da sınırlı olduğu ve bir başkası kendilerine ait olan alanda serbest bir şekilde avlayabilecek olursa bitebilecek olduğu varsayımıyla artık kendi topraklarına bitişik denizi de içine alıyordu. Balık yemi gübrelerinin çok daha fazla kullanılabilir hale gelmesiyle ekili alanlar için ihtiyaç duyulan yeşil gübre kaynağı olarak ormanlara yönlendirilen talebin baskısı da azaldı. Deniz hayvanları, balinalar, fok balıkları ve su samurları gibi avlanması arttı ve gerekli tekneleri, cihazları ve büyük iş gücünü finanse etmek için sendikalar oluşturuldu. Hokkaido adasındaki Ainu ile büyük ölçüde genişletilen ticaret ülkeye füme, somon, kurutulmuş deniz hıyarı, varak, geyik postu ve su samuru peltesi getirirken bunların karşılığında Ainu'ya pirinç, pirinç rakısı, tütün ve pamuk gönderilmeye başlandı. Bunun ortaya çıkardığı sonuçlar arasında Hokkaido'da somon ve geyiklerin tükenmesi, avcılar Japon ithalatına bağımlı hale geldikçe Ainu'nun kendi kendine yeten ekonomisinin zayıflaması ve bütün bunların sonucu olarak ekonomik bozulma, bulaşıcı hastalıklar ve askeri işgaller yoluyla Ainu'nun harabeye dönmesi sayılabilir. Yani Japonya'nın kendi topraklarındaki kaynakların tükenmesi problemi için geliştirilen Tokugawa çözümü kısmen tıpkı günümüzde Japonya ve diğer birinci dünya ülkelerinin bugün yaşadıkları kaynakların tükenmesi problemine karşı oluşturduğu çözümün bir parçası olarak başka bölgelerdeki kaynakların tüketilmesine sebebiyet vermeleri gibi başka yerlerdeki kaynakların tükenmesine sebebiyet vererek Japon kaynaklarını korumaktı. Hokkaido'nun 19. yüzyıla kadar politik açıdan Japonya'yla birleşmemiş olduğunu unutmayın. Bu kaymanın bir başka bölümü de sıfır nüfus büyümesinin neredeyse yakalanmasından ibaretti. 1721 ile 1828 yılları arasında Japon nüfusu neredeyse hiç artmadı. Nüfus 26 milyon 100 binden yalnızca 27 milyon 200 bine çıktı. Önceki yüzyıllarla karşılaştırıldığında Japonlar 18. ve 19. yüzyıllarda daha geç evlendiler ve çocuklarına daha uzun süreyle baktılar. Bu azalan doğum oranları Tokugawa Japon doğum oranlarındaki artışların ve azalmaların pirinç fiyatlarında yaşanan artış ve azalışlarla aynı dönemlere denk gelmesiyle ortaya konduğu gibi her bir çiftin algıladığı gıda ve diğer kaynaklarda yaşanan kıtlığa karşı verdiği yanıtı temsil etmektedir. Bu kayışın başka yönleri de ahşap tüketiminin azaltılmasına hizmet etmiştir. 17. yüzyılın sonlarından başlayarak Japonların yakıt olarak ahşap yerine kömür kullanımları arttı. Daha hafif inşaatlar, ağır kereste kullanılan evlerin, yakıt etkin pişirme fırınları, açık ocakların ve küçük taşınabilen kömür sobaları bütün evi ısıtma uygulamalarının yerini aldı ve kış boyunca evlerin ısıtılması için güneşe dayalı yöntemler geliştirildi. 33. ayrımın sonu. Sayfa 370.